Ayrım 10.
Baktık yaralı bir köpek. Bize yardım istercesine baktı. Tasmasız, sokak köpeği. Galiba kurşunla vurulmuş. Belediye vurmuştur dedik. Kaçmış zavallı. Ormana gelmiş. Ölümü bekliyor. Elden ne gelirdi? Uzaklaştık. Sonra nasıl oldu? Döndük. Gittik aldık onu. Veterinere gittiğimizi hatırlıyorum. Yeni mezun bir çocuktu. Sarışın. Fakat ilgilendi. İlginç dedim. Sarışın olmasına rağmen ilgilendi, öyle mi? Güldü kız, kısaca. Konuşmasını kesip zevzeklik etmiştim aslında. Bereket yoğunlaşması bozulmadı. Evet, ilgilendi. Eski yara bunlar dedi. En az 3-4 günlük. Sonra nereye koyduk köpeği? Üstü sargılıydı. Boz sarı renkli, irice bir köpek. Evde balkonda mı tuttum? İş yerime de götürdüm galiba. Çünkü şuradan hatırlıyorum. Biri gelmişti oraya. Köpek reaksiyon olmuştu. Korkmuştu. Uzun süre havladı adamın arkasından. Hırladı. Zor tuttuk. Ben de buraya gelirken birini gördüm. Korktum. İkisi birbirine benzerdi. Oradan hatırlamışım. Tipik bıyıklı, esmer, B nokta tipi. Fakat neden korktum bilmem. Benim olayım da belki benzer tipti. Polis miydi acaba bürona gelen? Hatırlamıyorum. Sıradan tip. Böyle milyon tane var. Yine de az ilerleme değil. Gerçekten. Son olayla ilgili başka imgeler çıkmıyor mu? Şöyle hayal meyal aklından geçen. Var. Daha başka şeyler de var. Hepsini anlatmalıyım. Biri geldi bana. Gelmişti. Bir yerde bulmuştu. Nerede görüştük? Bir işçiydi sanırım. Tipi az önce tarif ettiğim tipe benzerdir. Fakat o değil. Sanki o farklı. Kötü şey uyandırmıyor. O geldi. Ne dedi sana? Bir yakınından bahsetti. Kayıpmış. Onunla ilgili şey istedi. İlgilenmemi istedi. Ben de sanırım bir şeyler yaptım. Neler yaptım? Hatırlamıyorum. Adamla ne konuşma geçti onu bile çıkaramam. Tam. Ürperdiğimi tenimin nokta nokta kabardığını hissettim. Giz birden bir ucundan görünmüş müydü ne? Galiba olay aydınlanıyordu. Korkutucu bir olay yaşandığı, bu yaşananın henüz sona ermediği kesindi. Abisi stres topuma musallat oluyordu. Kızın ilgisini ise kum saatim çekmişti. Akan kum tanelerindeydi anlatırken gözü. Saati çevirip duruyordu. Akışın takıldığı yerde silkeliyordu. Geçen yıl bozulmuştu aletim. Eskiden görüşmelerimin süresini onunla ayarlardım. İşlevsiz bir süs eşyasıydı artık. Senin daha önce politik davaların olmuş muydu? Sanmam. Olsa hatırlamıyorum. Ortağın varmış. Onun da mı öyle davası yoktu? Bilmem. Nasıl buldu o adam seni? Neden böyle bir şeyi senden istedi? Bilmiyorum. Adam, yani işçi olan, solcuydu öyle mi? Sanırım. Kafamda sağ sol şeyleri net değil. Benim için de öyle dedim, güldüm. O da güldü. Espriyi anladığı için mi yoksa ben güldüğüm için mi gülmüştü kavrayamamıştım. Her şeye gülüyordu. Daha önce hiç gülmediği günlerin acısını çıkartırcasına. Evet, anlatmalısın. Başka neler var? Bu kez hafifçe gülümsemekle yetindi, yanıt vermedi. Kaybı buldunuz mu? Kayıp kişiyi. Bilmiyorum. Kim olduğunu da anımsamıyor musun? Kimmiş bu kayıp kişi? Bir yakını vardı. Teyzesi ya da halası. E noktaca da bunlar aynı kelime. Güldü. Ben gülmedim. Devam etti. O kadın, en çok o ilgilendi bu işle. Bir de kocası vardı. Bunak. Yaşı çok değil ama bunak olmuş. Benim gibi. Yok canım daha neler dedim. Beni duymamış gibi sürdürdü konuşmasını. O bunak. Aklım hep ona gitti nedense. Acaba neden? Peki arkadaşın Mansur? Seni buraya gönderen ve yardım eden kişi, onu hatırlayabildin mi? Mansur'u çıkardım elbette. Sevgilimdi. Bankacıdır. Büyük adam. Burayı bile satın alır. Çevresi çok geniş. İş çevreler. Medya, reklamcılar. Bana o iş bulur hep. Çalışmayı çok sevmiyorum. Onun verdiği büyük işler yeter. Birkaç iş aldım, tamam. Büyük ticari işler alırmışım. Abim biliyor. Yine de Beta'ya gel diyor. Orada da kazanırmışım. Çalışmayı sevmiyorsun ama o davaları takip etmekte az iş değil. Ortağın var. İşleri o yürütür. Abin de ortağının adı, telefonu var herhalde. Adı Bahri. İyi çocuk. Öyle hatırlıyorum. Telefonu da var. Benim bürom zaten. O zaman telefon edelim hemen. Ne duruyoruz? Abim etti. Tatildeymiş. Dağa çıkmış. Dağcıdır. Abim herhalde o da tüydü diyor. Kaçan kaçana. Canım sıkılmıştı bu işe. Belki abisi daha çok şey öğrenmişti bu konuşmadan. Aşağıdan çağırsa mıydım? Hayır, bilse az önce söylerdi. Çağırsam kafamı şey ederdi yine. Bu Mansur Bey'in politik bir tarafı var mı? Eskiden biraz solculuğa bulaşmış. Şimdi ilgisi yok. Hiç telefonla görüştünüz mü? Dün aradı mesela. Konuştuk. Güzel. Olayı sormadın mı? Sordum. Biraz kafanı topla, anlatacağım dedi. Yahu çıldıracağım. Sende telefonu yok mu? İn midir, cin midir bu adam? Bende telefonu yok. O beni arıyor. Bir dahaki sefer söyleyeceğim. Sizi aramalı. Hah şöyle dedim. İnşallah arar. Peki başına gelen şey bir kaza mı yoksa kasıt var mı? Bilmiyorum anlamında kafasını salladı. Bir mafya işi olabilir mi? Olabilir dedi. Hemen atıldım. Nasıl olabilir? Birkaç kez tehdit edildim sanırım. Yakınlarda mı? Zamanları iyi ayarlayamıyorum. Çıkaramıyorum demem lazım. Yeniler eskiler karışıyor. Karıştırıyorum belki. Çok eski olabilir. Tehdidin mahiyetini hatırlıyor musun? Hayır. Başkasının olayı da olabilir. Hatırlamıyorum. Evet. Yine bir noktaya gelmiş, tıkanmıştık. Oysa o gün birçok şeyi takır takır anlatacağını, uzun uzun konuşacağını ummuştum. Görüşme gene polis sorgusuna dönmüştü yazık ki. Gülsüm hafifçe titredi. Kalktım, pencereyi iyice kapadım. Cama yağmur damlaları çarpıyordu. Ama güneş de hala gösteriyordu kendini. Ağaçların arkasındaki kemerli köprüden mavi bir tren geçiyordu hızla. Gürültüsü buraya pek gelmezdi. Aceleyi bıraktım. Kendimi sakinleştirdim. Yavaş yavaş sağdan soldan konuşmasını sağlamalıydım. Öyle de yaptım. Anne babasıyla da telefonla görüşüyormuş. Sağlığını soruyorlarmış. Eskilerden, yenilerden bir şeyler anlatıyorlarmış. Ondan geçmişle ilgili, tanıdıklarıyla, mesela akrabalarıyla ilgili neler anımsıyorsa anlatmasını istedim. Amcasının oğlunu anlatmaya başladı. Alfa S noktada beyaz eşya bayisi. Gülsüm'den 5-6 yaş büyük. Radikal dinci. Hiç sevmediği sevimsiz bir tip. Amcası da sağcı, gericiymiş. Ama bu ondan da sevimsizmiş. Gençliğinde hatta yakın zamana kadar serserinin biriymiş. Altında araba, aklı fikri karı kızdaymış. Şimdi dinci partinin ilçe başkanı olmuş. Amcasının ailesinde kendilerine karşı güçlü bir aşağılık duygusu var. Şimdi yeni zengin ve yeni büyük şehirli amcaoğlu okumuş kuzenlerine karşı adeta geçmiş ezikliğinin acısını çıkarıyor. Sülaleye Gülsüm'ün dedikodusunu yapıp duruyor. Doğaldır, genel bir radikal dinci portresi çizdin dedim. Belki çoğu öyledir ama tanıdıklarımın hepsi değil diye karşılık verdi. Bu kez sözü o gıcık amcaoğlunun çocuklarına getirdi. Bir kız, bir erkek. Küçük olan kızmış. Biraz bencilmiş babası gibi. Ama 16 yaşlarında olan abisi harikaymış. Kızı da severmiş. Fakat oğlan onun için çok önemliymiş. İçinden gelen bir adalet duygusu var. Tertemiz. O yaşta herkes öyle dersiniz. Hiç değil. Toplumdaki her haksızlık kalbine batıyor. Bunlar düzelecek. Ama ölmen gerek desen ölür. Eski dönemde yaşasaydı devrimci olurdu. Tam da kafamdan kapmıştı bu sözü. Bizim kuşakla beraber yaşasaydı şimdi ölü biriydi diye düşünmüştüm ben de. Gel gör ki kökten dinci. Çok okuyor. Sol kitaplarda. Evet hala dinci. Benle tartışıyor. İkna edemem. Söyleyecek sözüm yok. Dert ettiği şeyler var ya pek kimse dert etmiyor ki artık. Hayret etmiştim kızın akıl durumunun bu denli düzelmesine. Sevinmiştim. Benimle neler konuşmaya başlamıştı öyle. Öte yandan söylediklerine aklım takılmıştı. Sırf ezildiği, aşağılandığı için yoksulluk tepkisiyle, etnik tepkiyle solculuk yapanlar o türden yığınla tanıdığım. Başka tarafta sırf insani sorunlar uğruna fanatik dinciliğe sarılanlar. Benim okul yıllarımda böyle miydi durum? İnsanlığı düzeltmek için ayağa kalkmıştık biz. Maddi koşullarımızı düzeltmek için değil. Hesna, bizdeki dincilik feodalizmden, köylülükten güçleniyor diyordu. Köylülük bitse siyasal dincilik de biter. Doğruydu belki. Ama baksana işin başka yönü de vardı. Bizim belleklerimizde kaybedilmiş bir yönü. Peki bu ufaklık sana da propaganda yapıyor mu? Yapıyor. Çiğ propaganda değil, derin, hayata bakışla konulu. Kimsenin üzülmesini istemez. Daha 4 yaşındaydı. Babasıyla atışmıştık. Benim tarafımı tuttu. Sus sus diye oyuncağını attı babasına. Babasının şeyinden, çiğliklerinden utanır. Konuyu değiştirmeliydim artık. Geldiği son nokta rahatsız etmişti beni. Hakikaten ilginç. Peki bir sorum var. Bu Mansur Bey'le aranız iyi. Evlenmeyi düşünmüyor musunuz? O evli zaten, dedi kız soğukkanlılıkla. Bir yıl birlikte yaşadık. Olmayacağına karar verdik. Sonra Mansur evlendi. Yine görüşürüz. Eskisi gibi rahat değil ama olsun. Ya dedim. Anlıyorum. Yine duygusuz musunuz cinsel açıdan? Hiç değilse rüya falan görmüyor musunuz cinsel temalı? Gördüm. Karışık şeyler. Bir havuzda çırılçıplak yıkanıyorum. Herkes bana bakıyor. Ben hiç utanmıyorum. Öyle bir rüya. Donuk. Ne anlama geliyor? Çok derin bir havuzdu yalnız. Dibi görünmüyordu. Evet, ne anlama gelebilir? Bir yorum yapmalıydım. Kendi sorumu yanıtlamalıydım. Düşündüm. Bereket tekrar söze girdi. Ha, evet, o bana başka bir şey, şeyi, onu anlatmalıyım. Epeyce duraladı. Rahat olması, kendisini sıkmaması gerektiğini anlattım ona. Vaktimizin bol olduğunu söyledim. Aslında yapılacak daha bir yığın işim vardı. Olsun. Kum saatini bıraktı. Kafasındaki ameliyatlı yeri hafif hafif yokladı. Saçını düzeltti. Evet, anlatmalıyım. Benimle ilgili. Cinsel hayatım galiba epey değişik. Bir sahne geldi. Önce önemli görmedim. Rüya dedim. Ama düşündüğüm gerçek. Çünkü hatırladığım kişileri hayattan tanıyorum. Bir dönem bir adamla çıktım. Garip kişilerle çıkıyorum. Şimdi fark ediyorum belki. Bilmem. 50 yaşında bir müteahhitti. Tipsiz. Pek kültürlü falan da değildi. Bana çok kibar davrandı. Doğulu H nokta bir müteahhit. Solcu geçinen bir adamdı. Ağzı felaket sigara kokar. Sık yıkanmaz. Onunla bir yatak halimiz aklıma geldi. Bir arkadaşının evine gitmiştik. Biz yatağa girdik. O arkadaşı da geldi ardından. O daha gençti. Şişman, bıyıklı. Ben çırılçıplaktım. Yani başka nasıl olacaktım? Birlikte mıncıkladılar beni. Sonra biri önden şey, öbürü arkamdaydı. Öyle bir şey. Bir kağıttan bir metin okur gibi oldukça hızlı ve hiç duygulanım göstermeksizin anlattı bunları. Öksürdüm, yutkundum. Sen karşı çıkmadın mı? Zorla mı yaptılar? Biraz itiraz etmiş olabilirim. Karşı çıkmış sayılmam. Öyle mi daha çok hoşlandın? Ben pek zevk almam sanırım. Olanları izlerim. Aklıma fahişe sevgilim gelmişti. O çok güzel bir kızdı. Bu? Alıcı gözüyle ilk kez yalnızca kadın olarak baktım. Onun kadar olmasa da hayli güzeldi. Çok değişikti bir kere. Çok çekici denilebilirdi belki. Ona yapılanı düşündüm. Üstelik buna rıza göstermişti. Yine içimde o garip bulantı, boğazımda yumru, dayak yemişim hissi. Moralim bozulmuştu. Başka bir şey hatırlıyor musun bununla ilgili? Böyle birkaç sevişme olayı daha. Galiba benim yatak maceralarım hiç de az değil. Birçok yüz ama ilk önce demin anlattığım. Yorum yapmadım. Ustanın dediği gibi insanı yalnızca cinsel organı mı yönetiyordu ki? Yüzeyde en önce cinsellik. Derinde yine cinsellik. Yanlamasına, boylamasına. Hep bu, hep bu. Sevişirken nasıldı acaba? Tuhaf. Abisini çağırdım, geldi. Yine gereksiz gevezelik etti. Bir N noktalıyla şeriat rejimi üstüne tartışmışlar. Bizim ülke N nokta değil. Bundan sonra da olmayacak demiş adama. Ulu Önder'i anlatmış. Adam bilmiyormuş bunları. Ağzı açık kalmış. İyi ki dönüyordu, kurtuluyordum. İlgisiz şeyler sordu gene. Yok aşağıda bekleyenlerin hepsi işkenceden geçmiş mi? Yok bekleme yerinde tek bacaklı bir adam görmüş. Kimin nesiymiş? Şükür gittiler. Arkalarından baktım. Gülsüm adamın koluna girdi. Halıyla kaplı merdiveni sessizce indi. Pek zorlanmadan. Ertesi gün, en geç daha ertesi, onu terapi merkezinde ziyaret edecektim. Bakanlığa raporumu son görüşmeme göre yazardım. Nasıl olsa hızlı hatırlama sürecine girmişti. Ortağına ulaşabilseydim belki ondan önemli bilgiler alabilirdim. Sanırım abisinin dediği gibi o da kaçmıştı. Sırra kadem basmıştı. 12. Bölüm. Esna'nın hikayeleri ilginçtir. Başından garip şeyler geçer hep veya yaşadıklarının üstüne katar. Çok da güzel anlatır. Asıl ilginçlik belki oradan kaynaklanır. Geçenlerde AC nokta devrimi üzerine bir kitap okumuştu. 48 devrimi ve komün üzerine. Okuduklarını durmadan bizlere anlatır. O yüzden biliyordum. Ardından aynı konuda bir filme gitmiş. Beğendiklerine iki kez gider. Buna da iki kez gitmiş. Sonra rüyalar görmeye başlamış. Aynı izlek üzerine. Benzer tipler düşünde karşısına çıkmış. Kendini onlarla birlikte bir mahzende görmüş. Kalın bir somundan kestikleri ekmekle, kalın bir jambondan kestikleri eti yiyorlar, şarap içiyorlarmış. Bir yandan koyu bir sohbet. Uzun saçlı, çok yakışıklı herifler varmış. Mahzenin biraz yukarıda kalan penceresinden geniş, yemyeşil bir kırlık görünüyormuş. Ne zevk! Fakat kuşatma altındaymışlar. Birazdan dışarı çıkıp çarpışacaklarmış. O gün o hızla 48 devrimi sürgünlerinin toplandığı hanı bulmuş. Nereden mi biliyormuş orayı? Tesadüfen bizim doktoru yolda görmüş. Doktor dediğimiz kişi bizim kurumdan değil ama hakikaten doktor. Buradaki sosyalist B-H gruplarından birinin ileri geleni. Özel merakı da XY noktanın sol tarihi. Hesna'nın tam adamı görmesi de başka bir ilginç rastlantı ya. Neyse. Hanın altı papmış. Asıl toplantıların yapıldığı salon papın üstündeymiş ve kapalıymış. Sahibinden izin alıp yukarıya çıkmış. Boşmuş salon. Karanlıkmış. Tozlu ahşap koltuklar, sıralar. Duvarlarda loş ışıkta zor seçilen tablolar. Bir kısmı yeni. Bir kısmı eski değişik resimler ve bazı portreler. Belki de o toplantılara katılanların portreleri. Mekanın havasına iyice kaptırmış kendini. Hemen çıkmak istememiş. O sırada arkadan biri dokunmuş omzuna. Uzun bir pardösü giymiş 40-45 yaşlarında bir adam. Sakallı. Sanki o yıllardan çıkmış gelmiş gibi küf kokulu, garip aksanlı. Hesna'ya orada ne aradığını sormuş. Bizimki de anlatmış. Buranın temizliğini yapar, etrafa bakarım demiş sakallı. Eski sosyalistlerden olduğunu söylemiş. O döneme ilişkin kısa bir öykü anlatmış. Bir C noktalı sosyalistin macerasını. Aristokratmış adam. Yaşamın anlamını devrimcilere katılmakta bulmuş. Komünde çarpışmış. Sonra buraya kaçmış. Edilgin yaşantıdan kısa zamanda bıkmış. P noktaya gitmiş. Orada da devrimci harekete girmiş ve öldürülmüş. Hesna hikayeyi sürükleyici bir masal dinleyen çocuk gözleriyle izlemiş, yaşamış kafasında. İlgisini çekmişti. Onu papa bir şeyler içmeye davet etmiş. Duvardaki portrelerden birine o kadar çok benziyormuş ki yüzü. Papta yarım saat kadar oturmuşlar. Gerçekten uçuk biriymiş. Cep saati taşıyormuş. Çok eski bir cep saati. O saatine bakmış. Bu kadar oturabileceğim. İşim var, gitmem lazım demiş bizimkine. Kalktıktan sonra yine görüşelim diye bağırmış uzaktan. Hesna etkilenmiş, hayli. Adamı yeniden göreceği zamanı iple çekiyordu. Fakat randevulaşmamışlar ki. Birkaç gün önce gitmiş yine, pub'daki görevlilere sormuş. Biz tanımıyoruz öyle birini demişler. Bir de akşam görevlilerine sor. İlginç bir kişiyle daha tanıştım dedi. Göçmen komitesindeki çalışmaları sırasında. 30-35 arası güzel bir P nokta kadın. Eski Kızıl Ordu askeriymiş. D noktadaki ve R noktadaki sıcak çarpışmalara katılmış. Göğüs göğüse çarpışmalara. Özel timdenmiş. En sonuncusunda kocası yanında vurulmuş. Kollarında can çekişmiş. 2 saat kadar. Bilinci son ana kadar açıkmış. Konuşa konuşa ölmüş. Tüm çocukluk düşleri, yeni yetmelik aşkları, gençlik tutkusu kıpkırmızı akmış kadının göğsüne. Azar azar bitmiş, dakika dakika. Ne konuştuklarını Hesna'ya anlatmamış ama olayın etkisinin hala çok yoğun duygulanımla sürdüğü belliymiş. Askeri okuldan beri birbirlerine çok bağlılarmış. Hesna bile zor anlatmıştı hikayeyi. Benim de moralim bozulmuştu. Neyse, eşinin ölümünün ardından geri hizmete geçmiş. Sonra da ordudan ayrılmış. O zaman daha da çaresiz ve bitkin düşmüş. Aile ocağına dönmek istememiş. Çocuğu ana babasıyla kalıyormuş ama onlarla araları iyi değilmiş. Teta'da bir ev tutmuş. Yalnız yaşamaya başlamış, sürünerek. Kısa bir süre sonra çalıştığı lokantada bir N noktalıyla tanışmış. Adam buna çok ilgi göstermiş, elinden tutmuş. Bizimki depresyondan çıkınca evlenmişler. Eşi bir süre sonra E noktaya iltica etmiş. Kadın da ardından. Yeni kocasını seviyormuş. Ama eskisi aklına geldiğinde hıçkırma nöbetine tutuluyormuş. Ağlama gibi değil, gözyaşsız, bayağı hıçkırma. Öyle ki nöbet tuttuğunda başkalarını rahatsız etmemek için bir odaya kapanması gerekiyormuş. O yüzden de çalışamıyormuş. Bu ara garip bir gelişme, Müslüman olmuş. Daha çok kocasının hatırına. Çünkü yeni eşi her ne kadar N nokta rejimi muhalifi ise de koyu dindar. Durum kadın için fazla değişiklik sayılmazmış. Zaten Kızıl Ordu'dayken de Hristiyanmış. Esas kötü gelişme, herif son aylarda kızcağızı dövmeye başlamış. Hesna'nın tepesini en çok attıran facia, Her şeyi affeder, bunu affetmez. Niye dayak yiyorsun? Ayrıl, demiş kadına. Ya da karşı koy. Sen de ona vur. Burası E nokta. Kadın demiş ki, ben elimi kaldıramıyorum. Zaten en çok bundan korkuyorum. Biz şartlandırıldık. Elimi kaldırırsam tek vuruşta öldürürüm. Çok insan öldürdüm böyle. Kafamda olguyu değerlendirdim. Şöyle bir yorum yaptım. Hesna'ya da anlattım. İşte dedim. Devrimin geldiği nokta. 1848'den senin komüncülere, oradan devlet sosyalizmine. Şimdi de Kızıl Ordu askeri. Elin uyuzundan dayak yiyor. Sesini çıkaramıyor. Görüyorsun düştüğümüz yeri. Romantizmi bırak artık. Gerçeği kabullenip yaşamaya bak. Bizimki çok kızdı bu son sözüme. Ha siktir göt diye tısladı. Sigara paketini üstüme fırlatıp gitti. Bekliyordum, bozulmadım. Hoşuma bile gidiyordu bu tavırları. Öyküden önce verdiği haberde sevindirmişti beni. Araştırma programları ertelenmiş. B noktadaki kahvelerini dolaşmaktan kurtulmuştum. Oh! Dün akşam Leyla ile evde çok güzel söyleştik. Biraz içince bayağı hoş sohbet biri olup çıkar. İkinci kişiliği vurur dışarı. Durmadan güler, espri yapar. Son günlerde eleştirel, ahlakçı, gıcık tutumunda bırakmıştı. Rahatsız olduğumu sonunda anlamıştı herhalde. Bu arada bahçeyi de bir güzel değerlendirdik. Gır gır, şamata. Bir ara üst kattaki komşu kadın bağırdı. Önce anlayamadım. J nokta asıldı bunlar. Çocuğu uyuyormuş. Artık susar mıymışız? Baktık saat biri geçmiş. Sustuk tabii. Bu arada aramızdaki meseleyi anımsatamamıştım. Bağırmasına misilleme olarak söylediğim sanılabilirdi. Banyolarından banyomu su akmaya devam ediyordu. Şükür ki küvete yıkandığım yere değil, köşeye. Orayı boşalttım, lehen koydum. Sarı sarı pis sular birikiyordu, kötü görüntüde cabası. Geçen ay söylemiştim oysa ki. Bizde bir şey yok demişlerdi, banyomuz tertemiz. Tabiat kanunlarına göre suyun aşağıdan yukarıya doğru damlamayacağını hatırlatmalıydım. Ama saygısızlık gibi karşılanabilirdi. Yine de sorunun benim üstümden yani kendi altlarından kaynaklandığını ifade edebilirdim onlara. Aradaki 40 santimlik içlikte başka birileri oturmayacağına göre. Sonunda bir ara gelir bakarız demişlerdi yarım ağız. Değiş o değiş. Aklıma bundan önce kaldığım evdeki üst komşum gelmişti. İkide bir kapıyı çalar, tuvalet suyunuz bize akıyor derdi. Sonra gelir banyo suyunuz akıyor derdi. Girer otururdu, sohbet eder, çayını kahvesini içer giderdi. Yalnız kalan yaşlı bir kadındı. Tipik eski E nokta zenginlerinden. Gelen tamirciler her yana bakarlar, burada bir şey yok derlerdi. Ha öyle mi diye şaşırırdı kadın. 2 hafta sonra yine gelirdi. Leyla gelecek ay B noktaya dönmekten bahsetti. Master'a bir süre ara verecekmiş, çok sıkılmış. Sonra gelir kısa zamanda tamamlarmış. Gerçekten böyle mi düşünüyordu yoksa beni mi tartıyordu? Anlayamamıştım. Sesimi çıkarmadım. Evlilik önerimi yinelese miydim? Bunu mu bekliyordu? Gerçi konuyu geçen ay açık açık tartışmıştık. Ama açık açık tartışıldığı zannedilen konularda bile birçok açık kalır. Hele Leyla gibi biriyle konuşmuşsanız. Bir şeyler kendiliğinden akıp gidiyordu. Her şey ne kadar belirsizdi bu dünyada. Hiçbir şey bilinmez. Hayat nasıl akıyorsa kaptırıp gideceksin.